SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, konumuz tabii ki Ukrayna'daki gelişmeler ve bunun Türkiye'ye etkileri olsun. Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri neler oldu ve bundan sonra neler olabilir?
Vallahi şöyle tespitler yapılıyor Türkiye'de. Ukrayna tabii bu işin kaybedeni, en fazla sıkıntı göreni, zarar göreni, savaşta yüz yüze olanı. Onun için en büyük zararı Ukrayna görüyor şu sıralarda. Ekonomik açıdan baktığınızda Rusya'da bu operasyon öncesinde belli ki bazı hazırlıklar yapmış. Onun için oradaki muhtemel zararlar da önden hesap edilmiş durumda. Ciddi bir rezervi var, beklentileri var. İşte doğalgaz gibi elinde önemli bir silah var, petrol var. Türkiye ise hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla çok geniş ticari ve askeri işbirliğine, siyasi işbirliğine sahip bir ülke. İkisiyle birlikte ve aynı zamanda iki ülkeyle de çok özel ilişkileri var. Yani Ukrayna'da savunma sanayi işbirliği var, tahıl ithalatı var, arpa, buğday gibi. Bunun dışında ciddi bir turizm işbirliği var. Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bölümü Ukraynalı. Özellikle son yıllarda artan ilişkiler, yeni yönetimle yapılan anlaşmalar çerçevesinde. İşin bu tarafında Ukrayna var ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın bir ilişkisi var. Zaten bu süreçte bolca telefonla da görüştüler. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin verdiği önemi ve garantiyi Cumhurbaşkanı doğrudan Zelenski'ye aktardı. Diğer tarafta Rusya var. Rusya'da çok uzun zamandır Türkiye'nin ilişkileri zaman zaman gelirse de devam ediyor. Doğalgaz ihtiyacının büyük bölümünü, %30'luk bölümünü Türkiye Rusya'dan karşılıyor. Nükleer enerjiyle ilgili bir işbirliği var. Şu anda nükleer santrali Ruslar Türkiye'de yapıyorlar. Bunun dışında yatırımlar var. Askeri işbirliği S-400 aldı Türkiye Rusya'dan. Suriye'de belli alanlarda işbirliği mecburiyeti var. Zaman zaman o çatışmaya dönüşse de bu mesele bu şekilde devam ediyor. Yani Rusya da Türkiye açısından vazgeçilmez bir partner durumunda şu sıralarda. Zaten Ankara'dan yapılan açıklamaların tamamında da iki ülkeyle Türkiye'nin ilişkilerinin ne kadar derin olduğuna vurgu yapılıyor ve iki ülkenin karşı karşıya gelmiş olmasından duyulan üzüntü dile getiriyor. Cumhurbaşkanı bugün açıkça samimi üzüntülerimizi dile getiriyoruz dedi bu meseleyle ilgili olarak. Çünkü bir güvenlik zirvesi toplandı. Ne olacak? Bundan sonra nasıl hareket edilecek? Bunlara bakıldı. Ama yapılan açıklamalarda Ukrayna'ya yapılan saldırının hukuksuz olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak dediğim gibi iki ülkeyle Türkiye'nin derin ilişkilerine vurgu yapılıyor ve bu ilişkilerden vazgeçme gibi bir işaret de söz konusu değil. Yani Türkiye orada bir taraf olmak istemiyor. İlk yapılan açıklamalarda görüntü bu şekilde.
NATO ülkeleri, başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve başka ülkeler yaptırımlar ilan etti. Türkiye bu konuda henüz bir adım atmadı. Atmazsa bu durum NATO'da bir sorun yaratır mı acaba?
Şimdi geçmişte de 2014 yılında Kırım işgal edildikten sonra da Batı'nın bir takım yaptırımları vardı. Her ne kadar etkisiz görünse de Rusya'ya karşı yaptırımları uyguladılar. Türkiye burada da yaptırımların dışında kaldı. Şöyle bir politika izledi. Kırım'ın iyi hakkını tanımıyoruz dedi. Ve Rusya'yı bu yönde eleştirdi. Ancak işbirliği yapabileceği alanlarda da işbirliği yapmaya devam etti. Şimdi geçmişteki bu uygulamayı tekrar etmek isteyecektir elbette. Çünkü dediğim gibi şimdi o kadar sıkı bir ilişki var ki doğalgaz açısından baktığınızda petrol, nükleer enerji, başka alanlarda Türkiye'nin oradaki inşaat işleri, ihracatı Rusya'ya çok ciddi miktarda. Örneğin Türkiye'den domates gitmediğinde Rusya'ya Türkiye'deki çiftçi isyan ediyor. Limon gitmediğinde Türkiye'deki çiftçi isyan ediyor. Ne bileyim üzümde bir ilaç kalıntısı bulunup da kapıyı kapatınca Rusya buradaki üzüm üreticileri sıkıntıya giriyor. Artık bu kadar birbirine bağlı bir durum. Uçak düşürüldüğü zaman Rus uçağı düşürüldüğünde Rusya Türkiye'ye turist göndermedi. Turizm işletmeleri neredeyse ayağa kalkmak üzereydi. Yani Rusya da Türkiye'nin bir numaralı turizm müşterisi aynı zamanda. Bunlar Türkiye'nin ekonomik durumuna baktığımızda şu sıralarda son derece kırılgan. Kur korumalı mevduatta doların yükselişi durduruldu ama işte bu gerilimle birlikte ciddi bir yükseliş gösterdi gün içerisinde. Hatta Rus rublesinden bile daha fazla dolar karşısında değer kaybetti. Bu kadar kırılgan bir ekonomi içerisinde Türkiye'nin o yaptırımlara dahil olması çok mümkün görünmüyor. Bir de artan enerji fiyatları var bu savaşla birlikte. O fiyatların Türkiye'de yarattığı bir etki olacak olumsuz. Enflasyon zaten Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Yani çok zor bir zamanda Türkiye büyük bir problemle, hemen yanı başında büyük bir problemle karşı karşıya kaldı. Bugünden görünen taraf tutmadan, yaptırımlara da çok fazla tevessül etmeden o krizin atlatılması için çaba sarf edecek gibi bir işaretti. Yapılan açıklamalardan alınan mesaj böyleydi.
Türkiye bir yaptırım uygulamasa bile diğer ülkeler gibi, diğer ülkelerin yani Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa ülkelerinin uygulayacağı yaptırımlardan etkilenme ihtimali var mı? Bu konuda bir tartışma var mı?
O henüz netleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uygulaması, yaptırım uygularken diğer devletlerin bu yaptırıma uymaması halinde belli alt yaptırımların o ülkelere de uygulanması gibi. İran'da hayata geçmişti. Hatta bu nedenle Türkiye'nin biraz başı belaya da girdi. Halkbank davasını hatırlayalım. Rusya'ya uygulayacağı yaptırım bu kadar sert mi olacak? Üçüncü ülkeleri bağlayacak mı? Bunlar şu anda belli değil. Ama eğer böyle bir durum olursa Türkiye bir seçim yapmak zorunda kalabilir mi? Eğer seçim, yani bu iki tarafı da çok sıkıntılı bir durum Türkiye açısından. Çünkü seçim yapmak zorunda kalırsa Batı ile ilişkilerini mi Rusya ile ilişkilerini seçecek? Elbette Batı ile ilişkileri çok daha entegre, birbirine geçmiş durumda. Türkiye'nin ihracatına baktığımızda da durum öyle. Diğer taraftan Rusya da Türkiye açısından önemli bir pazar, aynı zamanda önemli işbirliği yaptırdı. Çok bir karar olacak Türkiye için. Eğer böyle bir seçim yapmak zorunda kalırsa. Bugüne kadar o seçimi yapmadan idare etti. Rusya'ya da Batı'nın arası bugüne kadar da günlük insanlık değildi. Hep bir gerilim vardı. NATO'yla bir gerilim yaşandı. NATO düşman ilan etti Rusya'yı. Türkiye bir NATO üyesi ama ona rağmen ilişkilerini devam ettirebildi. O yolda sona mı gelindi? Onu biraz önümüzdeki günlerdeki gelişmeler belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarda ne kadar ısrarcı olacağı, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarda ne kadar ısrarcı olacağı, bu yaptırımlarla ilgili üçüncü ülkelerin durumu, tüm bunlar belirleyici olacak ama nereden bakarsanız gerçekten çok kritik zamanda, üstelik ekonomik açıdan da zor zamanda gelen bir kriz.
Yavuz Bey, savaş dolayısıyla bu Montrö anlaşması tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bu tartışmanın aslı nedir ve bugün neden gündeme geldi?
Kanal İstanbul nedeniyle Türkiye'de Montrö anlaşması bir tartışıldı. Ve Montrö anlaşmasının gerekirse yürürlükten kaldırılabileceği Cumhurbaşkanı'nın kararıyla gibi ifadeler de kullanıldı. Mesela İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası anlaşmaydı. O anlaşmayı Cumhurbaşkanı kendi kararıyla yürürlükten kaldırdı. Bunu kaldıran Montrö'yü de kaldırabilir gibi bir tartışma başlamıştı. O sıralarda emekli amiraller bir bildiri yayınladılar ve Montrö'ye dokunulmaması gerektiğini söylediler. Hükümet bunu o dönem biraz da siyasal olarak kullanmak için vesayet girişimi olarak nitelendirdi. Haklarında dava açıldı. Hatta bugün Montrö ile ilgili emekli generallerin davası vardı. Montrö anlaşması Türkiye'ye boğazlar konusunda çok önemli haklar veriyor. Ve bu tip savaşlarda taraf olmaması için de bir şans tanıyor. Yani savaş halinde boğazların nasıl kullanılacağı, şu anda boğazlardan geçişle ilgili barış zamanında çok fazla etkisi yok Türkiye'nin ama savaş zamanında savaşan ülkelere göre ya da Türkiye'nin savaşta olması durumunda çok ciddi etkileri var. Boğazları kapatma, askeri gemilere boğazları kapatma yetkileri var. Bunun da Türkiye'nin elini rahatlattığı ve savaşta taraf olmamak için bir önemli elinde mekanizma olduğu konusunda uzmanların genel bir görüşü var. Muhalefetin de bu konuda uyarıları var. Geçmişte tartışıldığı için bugün işte bak tartışıyoruz ama bugün bu konuyu bu şekilde kullanabilirsiniz. Savaş gemilerinin geçişini istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Bu sizin elinizde bir güç haline geliyor diye hükümete yönelik geçmişteki açıklamalarından dolayı ciddi uyarılar var.
Hükümetin bu konudaki geçmişteki açıklamaları nelerdi? Hatırlatır mısınız lütfen?
İktidara yakın bir takım isimler Montrö anlaşmasının değişebileceğini, Kanal İstanbul'la birlikte Montrö'de bir değişiklik olup olmayacak konusunda tartışmalar yürürken bunun hükümetin
Türkiye'nin elini rahatlatacağını, illa bu anlaşmaya bağlı kalınmasının gerekmediği gibi bir takım açıklamalar yapmışlardı. Bunu net bir biçimde söylememişlerdi ama Montreux'dan de Cumhurbaşkanı imzasında çekilmeyeceği gibi değerlendirmeler vardı İstanbul Sözleşmesi üzerinden. O zaman bir böyle Montreux'un önemini bilen ve bu konuda inançlı olan kesimlerden, özellikle muhalif kesimlerden, güvenlikle ilgili kesimlerden çok sert eleştiriler gelmişti hükümete. Bugün gelinen noktada işte o gün hükümeti eleştirenler baktığınız mı bugün bu imkanları kullanmak o anlaşma sayesinde elinizde diye hükümeti uyarıyorlar.
Son olarak turizmin Türkiye'de özel bir yeri var ekonomi açısından ve Ukrayna ve Rus turistler Türkiye'nin turizm gelirinin önemli bir bölümünü oluşturuyor değil mi? Bu savaşla turizme yönelik beklentiler neler?
Çok kritik tabii Türkiye açısından. İki türlü kritik. Bunlardan birisi Türkiye'de turizmden karnını doyuran milyonlarca insan var. Ve bu yıl pandemi sonrası, geçmiş iki yılda pandeminin gölgesinde geçtiği için turizm gelirleri tam olarak sağlanamadı Türkiye'de. Pandemi de geçeceği için ciddi bir turist akımı bekleniyordu. Hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan. Ve buna göre hesaplar yapılmıştı Türkiye'de. Turizm sektörü için vazgeçilmez bir pazar. Hem Ukrayna hem Rusya. Onların gelmemesi gerçekten bir felaket senaryosu. Şu anda Türkiye için hem de sezon bu kadar yaklaşmışken. İkinci hususa Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomik politika. Bu politikayı uygularken Cumhurbaşkanı da söyledi bunu. Ekonomiyle ilgili bürokratlar da, bakanlar da aynı şekilde dile getirdiler. Şu 2-3 ayı atlatalım. Türkiye cari fazla verecek. Çünkü turizm sezonu da açılacak. Zaten ithalat azaldı. İhracatımız da artıyor. Turizm sezonu da açıldıktan sonra Türkiye dışarıdan borç bulmasına gerek kalmayacak. Çünkü harcadığından daha fazlasını kazanacak. Dolar girişi hızlanacak ve bu dolar bolluğuyla birlikte kurlar aşağıya gidecek. Kurların aşağıya gitmesi enflasyon aşağıya çekecek ve Türkiye ekonomik problemleri bu sayede aşacak diye bir beklenti içindeydi. Bu biraz kriz evdeki hesabın çarşıya uymaması oldu. Eğer turizm gelirleri yani bu kriz çözümlenmezse yakın zamanda daha da büyürse ve bu bizim Türkiye'nin turizm gelirlerini ciddi biçimde olumsuz etkilerse aynı zamanda ekonomik projenin de programın da veya denemenin de diyelim bazı çevreler bu şekilde değerlendiriyor. O denemenin de başarısızlıkla sonuçlanması gibi bir durumu ortaya çıkartıyor. Kaygı da bundan. Zaten burada Türkiye'de kurların yükselmesinin nedenlerinden birisi de bu. Hem altın yükseliyor hem petrol fiyatları yükseliyor. Bu olumsuzlukların tamamının Türkiye'ye çok daha sert bir biçimde etkisinde olması beklentisi var. O nedenle piyasalar gerçekten zor bir gün geçirdiler diken üstünde. Borsada %8 civarında bir düşüş gerçekleşti.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.